Kardeşler merhaba, Rabbim esenliği sizlerle olsun. Yine birlikteyiz, böyle bir ayda bir yanınıza uğrar oldum. Ve bu da bana çok büyük mutluluk veriyor sizlerle tekrar görüşmek. Bazılarınızı gençlik grubunda tanıdım, bazılarınızla henüz tanışmadım. Dilerim bugün o gün olur, tanışırız. Bugün birlikte Rabbin sözünden Matta 18'e bakacağız. İsa Mesih'in sözlerine bakmadan önce birkaç tane sorun var. Kendimizi biraz İsa Mesih'in sözlerini hazırlamak için. Bir konuyu anlamadığınızda okuldayken soru sormayı sever miydiniz? Yani öğretmen konuşuyor ya da profesör anlatıyor yarım saat 45 dakika sonrasında ya hocam bir daha anlatır mısın? Tam olarak ne demek istedin orada? Ben öyle bir öğrenci değildim. Ben böyle evet hocam anladık deyip böyle hiç anlamayanlardan sonra çıkışta anlayan, konuyu bilen bir hoca ne demek istedi burada diyenlerdendim. Bugün İsa Mesih'e genellikle bugün bakacağımız biraz farklı ama İsa Mesih'e bir havaleleri geliyor soru sormak için. Bir de onu kandırmak isteyen din bilginlerini görüyoruz. Sık sık uğruyorlar yanına. Onu tuzağa düşürmek için sorular soruyorlar. Sanki içten samimi bir soru gibi geliyor. Fakat amaçları farklı. Bugün hem ona bakacağız hem de Petrus'un sorusuna bakacağız birlikte. Gelin, kardeşim dua etti ama ben de bir kendi yüreğimi de hazırlayayım. Bir dua ederim, Rabbin sözü yüreğimize işlesin. Sadece kulaklarımızda kalmasın. Ya Rab, senin önündeyiz, söz için sana şükrediyoruz. Ya Rab, minnettarız. Lütfen sözüne karşı olan sevgimiz artsın. Seni tanımamızı sağlayan bu sözlerin için sana şükrediyoruz. Lütfen bugün bakarken bize engel olacak, aklımıza gelen şu an bile fikirler, geçtiğimiz haftanın getirdiği yük, geleceğin kaygısı, ya bir an olsun onlardan kurtulabilelim ki senden duyalım. Kutsal ruhunla sen bunu mümkün kıl ki ya yüreklerimize işlesin sözün, göklerin egemenliği hayatımıza gelsin, göklerin egemenliği bulunduğumuz her ortama senin aracılığına gelsin diye yalvarıyoruz. İsa Mesih'in diri bir yüce ismiyle. Amin. Amin. Luka 10'a bakacağız ilk başta hızlıca. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Bahsettiğim durum. İsa'ya soru soruyorlar. Öğretmenim, sonsuz yaşamın miras almak için ne yapmalıyım? Ne yapmam gerekiyor? Söyle. Onu alayım ve İsa Mesih'i elbette biliyor. Bir dil bilgini olduğunu. Bir nevi diyor ki sen bana söyle. Sen biliyorsun sen kutsal yasayı içini dışını bilen insansın. Sen bana söyle. O da diyor ki Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklına seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa doğru yanıt verdi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak için isteyerek İsa'ya peki komşum kim? Bir soru soruyor. Sonsuz yaşamı nasıl edinebilirim? Edindikten sonra bir soru daha. Şimdi komşumu seveceğim tamam. Eski yasada da yazıyor bu. Binlerce yıl geçmiş üzerinden. Biraz daha erken sorabilirlerdi bu soruyu. Bayağı bir zaman geçmiş Musa'nın bunu ilettiği zamandan bugüne kadar, o güne kadar. Ya buradaki komşum tam olarak kim oluyor? Birazdan bakacağımız ayetlerde de yine aynı aslında. Yahudiler yasaya çok bağlı insanlar. Yasa aracılığıyla kurtulacaklarını sandıkları için, yasa aracılığıyla kurtuluş aradıkları için şunu yapmazsan çok iyi, şöyle yapma, böyle yapma. Komşum kim? Söyle hemen not alayım. O komşumu seveceğim ben. Komşumu söyle bana. Ve bugün İsa Mesih'e Petrus geliyor bu sefer. Havarisi bu içtenlik samimi bir soru soruyor. Ondan önce de Luka 17'ye hemen bakayım. Luka 17'de diyor ki İsa Mesih, yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. İsa bu arka planla geliyor Petrus. Arka planda İsa Mesih 7 kez affedildi de Matta 18. Bugün bakacağımız bölüm. 21. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip Ya Rab dedi. Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi? İsa 7 kez değil dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10 bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun karısını
onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret. Bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı. Borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle 100 yere kapandı. Ne olur sabret. Borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle, dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acımam gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel babam da size öyle davranacaktır. Rabbimizin sözü. Evet, buraya baktığımızda hemen bir Petrus'un sorusu var. Hep böyle affetme konusu geldiğinde hiç şey yapmayız aslında. Çoğu zaman yürekten o acıyı hissettiğimizde, acı hissetmemizin sebebi tanımadığımız, internet, Twitter'da bana bir mesaj atan biri değildir. Tanıdığım biridir, yakın bir insandır. O acılar unutulmaz değil mi? Eşimdir, dostumdur, okul arkadaşım, artık kimse. Burada Petrus örnek kullanıyor, diyor ki kardeşim. Kardeşim, kaç kez günahlar onu affetmeliyim? 7 kez mi? Hani demiştin 7 kez dedi ya. 7 kez mi affedeyim? Sen bana söyle. İsa biz 7 kez değil diyor. Hani 7 kez dedin. 7 kez değil diyorsun. Elbette bunun bir nedeni var. Dediğim gibi Yahudiler kutsal yasayı bilmek istiyor. Yasa verirsen soru sora o yasanın her anlamını kapsamak istiyorlar. Yani öyle anlayayım ki bu yasanın benim üzerindeki hakimiyetini ona uyayım ki Tanrı kızmasın. Tanrı'nın hoşuna değil. Kaç kez affetmem gerekiyor? 7 kez mi? Söz. 7 mi? Tamam. Söyle yazacağım gibi. Böyle düşünün. Yani İsa Mesih'in tepkisi hayır. 7 kez değil. İsa Mesih 7 kez değil diyor. 70 kere 7 kez derim sana. 70 kere 7. Tamam. 490. 490 mı İsa? O kadar mı affet? Ve ondan sonra hemen konuya giriyor. Göklerin egemenliği. Garip değil mi? Yani kaç kez affetmeliyim? İsa 7 kez demişti. 7 değil mi? Tamam. 70 çarpı 7 tamam. 490 defa affedeyim. Ve göklerin egemenliği. Burada hemen şunu anlayabiliriz. Birçok yerde göklerin egemenliğine girdiği anda İsa Mesih bir olayın farkında. İnsanlar bu dünyanın algılarını, bu dünyadaki düşüncelerimizi göklerin egemenliği. İsa'nın öğretilerine taşımaya çalışıyor. Yahudilikte böyleydi. Şabat günü şunu yapmayacaksın, şöyle edeceksin, böyle edeceksin. Kaç kere affetmeliyim? Çünkü hoşnut etmek istiyorum. Yapmam gerekeni yapmak istiyorum. Ondan sonra yargı zamanı. 7 kere affedeyim. Ondan sonra 8. de affetmeyeceğim. Hesap soracağım. Diyecek ki 7 kere affetmemiz gerekiyordu. 8 yok. 7 var. 490 mı? Tamam, 400 bağış üstüne. 490 olsun. Neden 490? Neden rakam istiyor? Çünkü hesap, yargı. Ve birçoğumuz da bilir, eğer sizin canınızı çok yakan bir insan varsa bazen bilemezsiniz ne zaman son bulacak bu. Yani öyle bir zaman gelmeli ki ben bunun hesabını sorabilmeliyim. Yani geri geldiğinde ben diyeceğim ki yeter. Hak. İsa Mesih diyor ki tamam, sen olayı tamamen yanlış anlamışsın. Çünkü ben göklerin egemenliğini getirmeye çalışıyorum. Sen dünyanın egemenliğini göklerin egemenliğine karıştırmaya çalışıyorsun. Biraz daha net açıklayayım ben sana bunu. Bu nedenle göklerin egemenliğinden bahsediyor. Birinci köle kralın bütün bu parasını yemiş. Ne kadar borcu var krala? Şöyle açıklayayım. Bir talant, bir asgari ücretlinin 20 yıllık maaşı. Bir talant borcun varsa. Bu kişinin borcu 10 bin talant. Yani 200 bin yıl çalışması gerekiyor ki o borcu ödeyebilirsin. Yani rakamlar bu. O daha iyi anlayabilmeniz için belki adamın çok parası vardı başlangıçta. Birazcık daha gerekiyordu. Onu bilmiyorum. Fakat 4.6 milyar TL bugünün parasıyla. Ya da bunu 2 hafta önce hesaplamıştım. Eğer öyle düşünecek olursak 4.6 milyar TL büyük bir rakam. Gökten Egemen'de kral var. Krala borç inanılmaz yüksek. Kral bakıyor, o yalvarmaya başlıyor. Çünkü bütün ailesi, çocuğu, herkes bu bedeli ödeyecek. Sadece o gün açladı ama bedel ödeyince parasını geri istiyor kral. Senin bana borcun var, bir antlaşmamız vardı, sen bu anlaşmaya sadık kalmadın. Paramı istiyorum, hak ettiğimi almak istiyorum senden. Ekstra bir şey istemiyor kral. Hak ettiği her şey. Ve yalvarmaya başlıyor, lütfen sabret. Zaman ver, ödeyeceğim diyor. Kral da olayın bence farkında. Bu adam 200 bin yıl çalışsa bile anca ödeyecek. Acıyor ve affediyor. Diyor ki, tamam, tamamen sil, git. Özgür, borçsuz, hiçbir şey. Artık borcun yok bana. Özgür kılıyor. Fakat bu köle gidiyor dışarıda, ona borcu olan bir arkadaşını görüyor. Yakasına yapışıyor. Paramı ver. Bu arkadaşın borcu yaklaşık 8 bin liraya denk geliyor bugünün parasıyla. Paramı ver. 4.6 milyar TL borcu olan, borcu affedilen 8 bin lira için arkadaşını hapse attırıyor. Diyor ki, ve o zaman kurallarına göre hapse attırıyor, ailesi her şeyi satacak ki bu borcu ödeyecek. Adam da yalvarıyor, lütfen sabret. Fakat af olmuyor. Yargılanıyor, hapse atılıyor. Bunu gören arkadaşları ise gidiyor krala bildiriyor. Böyle böyle senin affettiğin adam böyle yapıyor. Kral çağırıyor, ey köle diyor, acımasız köle. Ben senin bu kadar borcunu affettim. Sen şu kadar, çok az bir miktar olan arkadaşının borcunu affedemedin. Benim sana yaptığımı sen başka birine yapmadın. Hapishaneye. Cezası daha da kötü oluyor. Aslında olayı anlıyorsunuz değil mi? Şimdi çünkü bugünkü bazı bu ayeti açıklamak üzerine olmayacak. Bir borcumuz var Tanrı'ya karşı. Tanrı diyor ki ben senin borcunu ödeyemeyecek durumdasın. Ödemeye kalksan bile mümkün değil. Yaşamın yetmez bu borcu ödemeye. Ben ödeyeceğim bu borcu. Tanrı o borcu ödüyor. Diyor ki sen de git aynısını eşine, dostuna, düşmanım dediğin herkese yap. Özgür kılıyor bizi borçlarımızdan. Diyor ki ekstra bir şey istemiyorum. Tanrı kendi yapmadığı bir şeyi bizden asla beklemiyor. Ben nasıl davrandıysam sen de aynısını yap. Benim sana verdiğimi ver. Ben sana vermediğim bir şeyim onlara git ver demiyorum. Sadece ben sana ne verdiysem, benden ne istiyorsan, kardeşin de senden aynısını isteyecek. Sen de aynı tepkiyi ver. Benim gibi ol. Aslında hikayemiz bu. Fakat elbette asıl yapmamız gereken, tamam ben bu hikayeyi anladım. Şimdi bırakırsak ayeti anlamayı, soru sormayı, bence yine eski halimize döneceğiz. O yüzden biraz içsel olarak sorgulayalım. Sorum şu size, size kötülük yapanları ve size bugüne kadar yapılmış bütün kötülükleri hatırlayın desem. Ne kadar zaman alır? Ama şey değil böyle, hızlı hızlı değil. Çocukluğundan başla hatırlayabiliyorsan ve say sana karşı yapılan haksızlıkları, senin hakkında söylenen yalanları, belki birisi malını çaldı, senin hakkında kötü şeyler söylendi, iş yerinde hak ettiğin bir şeyi alamadın, her şeyi hatırla desem ne kadar zamanını alır? Benim bir tane örneğim var. Birinci sınıf. Çağlar. Çantayı koyduğumuz, eski sıralarda çantayı koyduğumuz metal bir yer olurdu. Masanın hemen yanında çantanı oraya koyardın. Geçerken çelme taktı, düştüm. Alnımda güzel bir açılma, dikiş attırmak zorunda kalmıştık. Benim en eski hatırladığım anılardan birisi budur. Çağları unutmuyorum nedense. Ve ülke olarak kutsal kitabı şöyle bir önleyeyim. Her kültürde, kutsal kitapta baktığımda her kültürde iyi olan şeyler vardır. Yani Tanrı'nın egemenliğiyle uyuşan ve her kültürde Tanrı'nın egemenliğiyle uyuşmayan şeyler vardır. Kendi kültürüme baktığımda, yaşadığım ülkeye baktığımda bu konu, gurur konusu, affetmeme konusu, hak iddia etme konusu sadece yaptığımız bir şey değil çünkü herkes yapar. gurur kaynağımız. Bunu şöyle açıklayabilirim. İstanbul'da yaşadığım dönemde ikinci kat komşumla sohbet ediyorduk. Bana açıklamaya başladı. Yeni taşınmışım. Etraftan bahsediyor. Bakkaldan, fırından, kasaptan herkesi tanıtıyor bana. Bak diyor, şu bakkalla diyor, 12 yıldır gitmiyorum diyor bu bakkala. Çünkü diyor 12 yıl önce bana şunu dedi, 12 yıldır yüzüne bakmam o adam. Ve bu adamın iki tane aldığı gazete vardı. Bu gazeteyi yakında satan sadece o bakkaldı. Oraya gitmemek için 15 dakika yürüyüp başka bir bakkala giderdi ki o iki gazeteyi alsın. Ve sonra eşi de katıldı. Evet dedi, bu fırın sırada bekliyordum, başka biri önüme geçti. Ve ona ekmek verdi benden önce. Bir daha asla gitmedim o fırına. Ve bu anlatırken şu an gülüyoruz. Gurur kaynağıydı. İçimizi yüreğimizi sorgularsak bu kültürde yaşayan insanlar olarak asla affetmeyeceğim. Bir daha asla. Bana nasıl böyle bir şey yaparlar? Gurur kaynağımız. Anlatırız biz bunu gururla. Herkes anlatırız. Herkes bilsin. Ne kadar acımasız. Eğer bir yanlış yaparsan sonun olabilir benim hayatım için. Benim için. Benim gözümde son bulursun. Asla affetmem. Ve bence bu kutsal kitaptaki bu ayet özellikle bizim için. Bu anlamda zorlanan benim halkım için, benim için. Ben de zorlanıyorum çünkü. Aynı soruyu şöyle sorsam, sizin Tanrı'ya karşı yaptığınız bir başkaldırış, bir kötülük var mı, günah var mı? Dakika tutsam kaç dakika sürer? Ben çağların çelme takıp alnımın yarılmasına sebep olduğunu hatırlıyorum. Hani böyle detayına kadar aklımı canlandırıyorum o sahneyi. Ve bunun gibi birçokları var. Unutamadım. O sahneler geliyor aklıma. Fakat Tanrı'ya kadar karşı işlediğim günahları hatırladığımda genellemeler geliyor aklıma. Ya Tanrı, sana karşı başkaldırdım, sana güvenmedim. Hiç böyle detay yok aklımda. Sen bana şu gün bunu demiştin, fakat ben senin şu dediğini yapmadım. Şu gün böyle yapmıştın, sen bana böyle öğretmiştin sevgini, fakat ben o sevgiyi veremedim değil. Ya senin gibi olamadım. Hep genellemeler. Bunu bilinçaltında bilerek yapıyoruz. Anlıyor musunuz? Demek istediğim bu. Bize yapılan kötülükler, bir pastör şöyle diyor, cırcırtlı ayakkabıları olur ya, böyle cırcırtlı ayak şey gibidir, o cırcırt gibidir. Böyle çekerken ses getirir. O acıyı hissedersin. Kolay değildir. O bandı çeker gibi. Fakat diyor, bize karşı yapılan iyilikler veya Tanrı'ya karşı yaptığımız günahlar ise diyor, bir teflon kayada, tavadaki diyor, yağ gibidir. Hemen akıp gider, hemen unuturuz. Tanrı'ya karşı başkaldırışımız, ya o kadar da kötü değil. Bu elbette bilerek yaptığım bir şey. Tanrı'ya karşı başkaldırışımıza hızlıca bakmak istiyorum. Tanrı, yaratılış bölümüne baktığımızda bize bir emanet veriyor. Bizleri kendi suretinde yaratılıyor ve diyor ki, bu dünya, bu bahçe, Adem bahçesi sizin. İyi bakın, burayı yönetin, buraya ihtiyacı olan şeyler yapın, bir bahçıvan gibi buraya egemen olun. Ve biz onun iyi dediğine iyi demek yerine, onun iyi dediğine kötü deyip baş kaldırdık. Ve bizler o gün hani elma hikayesi vardı ya, elma yiyorlar orada ya da meyve yiyorlar artık hangi okuma şekliniz oradaki meyveyi nasıl görüyorsunuz fark etmez. Hep bu oralarda takılırız. Aslında orada ya meyve yedi yemedi değil, Tanrı yemeyin dedi, güvenin bana. Orada insanlar ona güvenmedi, dedi ki ben karar vereceğim, sen karar verme benim için. Ben karar vereceğim kimin iyi, kimin kötü olduğuna. Ve insanoğlu o çıktığı yolda devamlı o başkaldırışına devam etti. Fakat Tanrı merhametini hemen gösterdi. Günahın işlediği o gün Tanrı merhametini gösteriyor. Nasıl? Diyor ki, benim planım insanoğluyla, insanlıkla birlikte ahenk içinde bu dünyaya egemen olmaktı. Bu dünyayı bereketlemekti. İnsanoğlu başkaldırdı, fakat ben planımdan vazgeçmiyorum. Ben bu yılanın başına ezeceğim, insanoğlunu geri çağıracağım. Planı yaptı. Asıl merhameti oydu. Bu merhamet aracılığıyla, merhamet, aynı bu kralların yaptığı gibi bedeli vardır. Hani deriz ya, ya Tanrı şey değil mi ya, affetsin. Kral, 4.6 milyar TL affedebilirsen. Daha sonra yolda geçerken omzuna birisi çarpsa dövecek gibi bakıyorsun. Ama affet. Kraldan beklentim bu. Kendi kardeşime verdiğim hiçbir şey. Ha, kralın bir bedel ödedi. Tamam, o adam ödemedi. 4.6 milyar TL o adamın gözünde yok oldu. Yok olmadı. O çarçur etti. Kral kendi ödedi o borcu. Kendi karşıladı o borcu. Bir bedel ödendi, ödendi. Ama köle ödemedi bunu. Romalılar 5, 6 ve 8'de şöyle der. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Evet kardeşim, eğer Mesih imanlısı değilsen müjdemiz bu. Biz daha günahkarken, biz ona baş kaldırmışken o baş kaldırışımızı, o ona karşı sen bilmiyorsun ben biliyorum benim yolumdan dememe kenara attı. Kendini geldi benim için feda etti. O bir bedel vardı. Romalılar da der ki günahın bedeli ölüm. Sen ve ben bu bedeli ödeyemezdik. Yaşamımızla, iyi işlerimizle, aman şöyle yapayım, aman böyle yapayım, şunu da doğru yaparsam yetmiyor. 200 bin yıl gerekiyor. Bir ömür yetmiyor. Bu nedenle İsa Mesih geliyor ve kendini feda ediyor. Bizim biz yapamıyoruz. Çaresiziz. Ne zaman yapmaya çalışsak daha da kötüye götürüyoruz. İsa Mesih geliyor ve kendini sunuyor. Sizin yapamadığınızı ben yapacağım. Neden? O çok güzel. Mesih beni kurtardı. Bir anlamda öyle. İkinci anlamı gidin. Ve herkese size öğrettiklerimi anlatın. Onlara da öğretin. Çünkü size verdiğim bereket sizin için değil. Sizi bereketliyorum. Sizi affetmek istiyorum. Neden? Adem bahçesi için bir tepeden bahsedilir. Adem bahçesi tepedeydi. Irmaklar vardı. Irmak adı üstünde. O su akar, orada durmaz. Bahçenin dışına çıkmak zorunda. Neden? Çünkü Tanrı bizler aracılığıyla bu dünyayı da bereketlemek istiyor. Sende kalmasını istemiyor. Bu nedenle diyor ki dua, bize öğrettiği duada bize karşı günahlarımızı bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Elbette kurtuluş anlamında bağışlamaktan bahsetmiyorum ama Tanrı bizim bağışlanmamızı bu dünyanın bereketiyle birlikte eşit koşuyor. Diyor ki sen bağışlanmak mı istiyorsun? Çok güzel. Seni bağışladım İsa Mesih aracılığıyla. Sen de git kendi kardeşini, düşmanını, seni sevmeyen insanları. İşte o zaman imanın bir farkı olur. Sadece sana selam verene selam verirsen ne farkın var? Kötü olanlar da öyle yapmıyor mu? Asıl marifet, asıl değişim göklerin egemenliği geldiğinde bu dünyaya bu benim canımı yaktı, bu benim canımı yaktı değil de Tanrı sen bana ne kadar merhamet etti. Ben bu kişiye edebileceğim merhametin potansiyeli bunun yanında bir hiç. 4.6 milyarın yanındaki 8 bin lira gibi. Bu kardeşim bana yapabileceği en büyük kötülük bile senin bana gösterdiğin merhametin yanında bir hiç. Gözlerimiz bize yapılan kötülükte mi? Ya da gördüğümüz Tanrı'nın bize verdiği merhamette mi? Eğer affetmekte zorlanıyorsanız çok hızlı bir test hemen bunu yapabilirsiniz. Ben bana yapılan kötülüğe mi odaklanıyorum? Tanrı bana sunduğu merhamete mi? Sevmekte zorlanıyor musunuz? Çok hızlı. Ben o kişinin beni sevip sevmediğine mi bakıyorum? Yoksa Tanrı'nın beni sevdiğine mi bakıyor? Sevip sevmesine mi bakıyor? Ha ben Tanrı'ya odaklanırsam ben özgürüm. Senin bana yaptığın bir şey etkilememeli. Eğer Tanrı, ben Tanrı'daysam, o yaşam kaynağım oysa, sevgi kaynağım oysa senin etkin limitlidir. Ama ben eğer değerimi sende buluyorsam, ben değerimi senin sözlerinde buluyorsam lütfen beni sev. Beni sevmezsen ben de seni sevmem. Lütfen beni affet. Beni affetmezsen ben de seni. Bu dünyanın işi. Tanrı'nın egemenliğinde böyle oluyor. Tanrı'nın egemenliğinde Tanrı kral ve bizi merhametiyle davet ediyor. Diyor ki benim gibi ol. Seni affettiğim gibi sen de affet. Biliyorum bütün dünyayı affetsen bile benim sana sunduğum affı sunamayacaksın. Ama beni örnek al. Adem bahçesinde de öyleydi. Ne dedi Tanrı? Dünya yaratıyor. Benim egemen olduğum gibi siz de egemen olun. İş bitmemişti Adem bahçesinde. Aynı şekilde şimdi de iş bitmiş değil. İsa Mesih diyor ki ben başlattım. Egemenliği getirdim. Ama kilise içinde kalmamalı egemenlik. Buradaki bereket herkese yayılmalı. Burada işte rolün ne bilmiyorum.
Kimleri affetmen gerekiyor bilmiyorum. Fakat affetmeye başlarken ya onları affedeyim değil de ya senin beni nasıl ne kadar affettiğini sen bana göster. İşte o zaman otomatik olarak onları zaten affetmeye başlayacaksın. Onların sana karşı işlediği günah hiçbir şey gibi gelecek. Ama eğer ben Tanrı'nın merhametine bakmazsam nasıl olur da bana böyle bir şey yaparlar? Nasıl olur ben? Bana da mı? Fakat Tanrı'nın merhametinde özgürlük vardır kardeşler. Nasıl yapabileceğiz? Luka 9:23'te şöyle söylüyor İsa Mesih. Ardından gelmek isteyen, hani Mesih talebesi diyorsanız, kendini inkar etsin. Her gün çağrını yüklenip beni izlesin. Çünkü af da öyle bir şeydir. Bir kişiyi affettim dersin, yarın sabah bir olay olur. Bir anda hatırlarsın o gün çektiğin acıyı. Onların sana söylediği sözün ne kadar senin yüreğini acıttığını. Bana nasıl yapar böyle bir şey? Her gün. Her gün. Her gün o çarmıhı yüklenip Mesih'in talebesi olmak gerekiyor. Kapatıyorum arkadaşlar. Son olarak. Galatyalılar 5:24'te Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Ve son olarak Kolosiyeliler 3:13'te şöyle ekliyor. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Amin. Evet. Kaynağımız ne? Kendi işlerimiz, bize yapılanlar değil. Tanrı'nın kendisi. Onun sunduğu merhamet, onun sunduğu sevgi.